Geçmişten Sonsuzluğa 1. Cilt Bölüm 16 Yakup ve Esav. Bu bölüm, Yaratılış 25, ayet 19 ila 34-27'ye dayanmaktadır. İshak'ın ikiz oğulları Yakup ve Esav, karakter ve yaşam konularında çarpıcı bir karşıtlık sergilemişlerdir. Bu farklılık, onlar dünyaya gelmeden önce Tanrı'nın meleği tarafından bildirilmiştir. Rebeka'nın sıkıntılı duasına karşılık olarak kendisine iki oğul verileceği söylenmiştir. Melek Rebeka'ya çocukların geleceğini anlatmış, birinin diğerinden daha büyük olacağını bildirmiştir. Küçük olanı baskın çıkacaktır. Esav, kendi benliğine bağlı bir şekilde yetişmiş, bütün ilgisini yaşadığı ana odaklamıştır. Kısıtlamalardan hoşlanmadığı için avcılık yaşamını benimsemiştir. Buna rağmen babasının en sevdiği çocuk odur. Büyük oğul, dağları ve çölleri korkusuzca dolaşarak avladığı hayvanları eve getirir, macera dolu yaşamının heyecan verici anlarını ev halkına anlatırdı. Yakupsa düşünceli ve özenliydi. Daha çok geleceği düşünür, toprağın ürünleri ve sürülerin bakımıyla ilgilenmekten zevk alırdı. Yakup'un sabrı, idareciliği ve ileri görüşlülüğü annesi tarafından hoş karşılanırdı. Yakup'un yumuşaklığı, annesinin mutluluğuna Esav'ın övüngen ve atılgan kişiliğinden daha büyük bir katkıda bulunurdu. Rebeka için göz bebeği Yakup'tu. Esav ve Yakup'a ilk doğum hakkına büyük önem vermeleri öğretilmişti. Çünkü bu hak, yalnız dünyasal zenginliğin değil, ruhsal önceliğinde kime miras kalacağını belirliyordu. İlk doğan çocuk, ileride ailenin kahini olacak ve dünyanın kurtarıcısı onun soyundan çıkacaktı. Diğer yandan, ilk doğum hakkına sahip olan kişinin sorumlulukları da vardı. Bereketleri miras alacak olan kişi, tüm yaşamını Tanrı'nın hizmetine adamalıydı. Evliliğinde, aile ilişkilerinde ve toplum içindeki yaşamında Tanrı'nın isteğine bağlı kalmalıydı. İshak oğullarına bu ayrıcalıkları ve koşulları bildirdi. İlk doğum hakkının yaşça büyük olan Esav'ın elinde bulunduğunu açıkça söyledi. Ancak Esav'ın inançlı bir yaşam için gönlü yoktu. Ruhsal doğum hakkıyla birlikte gelen gerekler, onun hoşnut kalmadığı engeller gibiydi. Tanrı'nın yasası ve İbrahim'le tanrısal antlaşma koşulları, Esav için bir boyunduruktan başka bir şey değildi. Kendi benliğine bağlı olduğu için her şeyden çok özgürlüğüne önem veriyordu. Esav için mutluluk, güç ve zenginlik, şölenler ve alemlerdi. Vahşi ve gezgin bir yaşamın kesintisiz özgürlüğünü her şeye yeğliyordu. Rebeka, meleklerin sözlerini anımsadı ve oğullarının karakterini kocasından daha iyi görebildi. Tanrısal vaadin Yakup için geçerli olduğunu bildiğinden İshak'a meleğin sözlerini iletti. Ancak babanın sevgisi büyük oğula odaklanmıştı. Yakup annesinden ilk doğum hakkının kendisine kalacağını öğrenmiş ve bunun getireceği ayrıcalıkları arzulamaya başlamıştı. İstediği şey babasının zenginliği değil, ruhsal doğum hakkıydı. Yakup da İbrahim gibi Tanrı ile beraber olmak, ona kefaret sunuları getirmek, vaat edilen Mesih'in çıkacağı seçilmiş halkın atası olmak, antlaşmanın kapsamındaki ölümsüz mutluluğu miras almak istiyordu. Yakup'un arzularını alevlendiren ayrıcalık ve saygınlık buydu. Babasının ruhsal doğum hakkına ilişkin anlattığı her şeyi dinledi. Annesinden öğrendiklerini dikkatlice yüreğinde sakladı. Bu konu onun başlıca ilgi alanı olmuştu. Ne var ki Yakup'un zihni, saygı duyduğu Tanrı'nın bilgisini tatmamış, yüreği tanrısal lütufla henüz yoğrulmamıştı. Bu yüzden kardeşinin önem vermediği ama kendisi için çok değerli olan berekete kavuşmak için bir hile düşünmeye başladı. Esav hazinesini satıyor. Bir gün avdan yorgun argın dönen Esav, Yakup'un hazırladığı yemekten istedi. Yakup bu avantajdan yararlanarak doğum hakkı karşılığında ağabeyinin açlığını gidermeyi teklif etti. Esav, baksana, açlıktan ölmek üzereyim dedi. İlk oğulluk hakkının bana ne yararı var? Böylece Esav, bir tabak yemek için doğum hakkını bıraktı ve ant içerek bunu onayladı. Esav'ın bütün ilgisi anlık ihtiyacına yönelikti. Gelip geçici bir ihtiyacı gidermek için Tanrı'nın babalarına vaat ettiği yüce mirası kaybetti. Göksel olanı, dünyasal olanla değiştirmeye, anlık bir ihtiyaç için geleceğin bütün iyiliğini yok saymaya hazırdı. Esav ilk doğum hakkını hor gördü. Ondan kurtularak geçici bir rahatlık duygusu hissetti. Artık istediği gibi yaşayabilirdi. Birçok kişi özgürlük adını verdikleri vahşi zevkler uğruna ilk doğum hakkını, göksel ve sonsuz mirası satmaktadır. Esav, Hititli iki kadını eş olarak aldı. sahte ilahlara tapman bu kadınların putperestliği İshak'ı ve Rebeka'yı çok kederlendirdi. Esal, seçilmiş halkla putperestler arasında evlilik yapılmaması gerektiğine dair antlaşma koşullarından birini çiğnemişti. Buna rağmen İshak, ona ilk doğum hakkını vermeye kararlıydı. Aradan yıllar geçti. Yaşlanan ve görme yeteneği zayıflayan İshak, ölümünün yaklaştığını bildiğinden büyük oğlunu kutsamak için artık bekleyemeyeceğini biliyordu. Ancak Rebeka'nın ve Yakub'un karşı çıkacağını bildiğinden bu töreni gizlice yapmaya karar verdi. Esav'ı yanına çağırdı ve şöyle dedi. Silahlarını, ok kılıfını, yayını al. Kırlara çıkıp benim için bir hayvan avla. Sevdiğim lezzetli bir yemek yap, bana getir yiyeyim. Ölmeden önce seni kutsayayım. Rebeka olanları Yakub'a anlattı. Bereketin Esav'a geçmemesi için acilen hareket etmeleri gerektiğini söyledi. Oğlu dediklerini yaptığı takdirde Tanrı'nın vaatlerine kavuşabilirdi. Yakup hemen razı olmadı. Babasını aldatma düşüncesi onda büyük bir sıkıntı yarattı. Böyle bir günah bereketten çok lanet getirecekti. Ancak sonuçta vicdanının sesine kulak vermek yerine annesinin önerisini yerine getirmeye karar verdi. Aslında böyle bir hileye başvurmaya niyeti yoktu. Ama bir kez babasının huzuruna çıkınca artık çok geç kalmıştı. Yakup, özendiği berekete hileyle kavuştu. Hilenin sonuçları. Yakup ve Rebeka amaçlarına ulaştılar. Ancak hile onlara yalnızca dert ve sıkıntı getirdi. Tanrı, doğum hakkını Yakup'un alacağını zaten söylemişti. Ama onun sözü imanla beklendiğinde yerine gelecekti. Rebeka, oğluna verdiği yanlış tavsiyeden ötürü acı bir şekilde tövbe etti. Yakup kendisini suçladı. Babasına, kardeşine, kendisine ve Tanrı'ya karşı suç işlemişti. Kısacık bir saat içinde bütün yaşam boyunca anacağı bir hata işlemişti. O sahne, sonraki yıllarda oğullarının kötü bir yaşam sürmesi nedeniyle aklında hep taze kaldı. Yakup babasının çadırından çıktıktan hemen sonra Esav girdi. İlk doğum hakkını satmış olsa da bereketi almaya kararlıydı. Ne de olsa işin içinde sadece ruhsallık değil, dünyasal ayrıcalıklar da vardı. Ailenin başı olacak ve babasının zenginliğine kavuşacaktı. "Baba, kalk, getirdiğim av etini ye," dedi. "Öyle ki beni kutsayabilesin." Şaşkınlık ve sıkıntıyla titremeye başlayan yaşlı İshak, kendisine hile yapıldığını fark etti. Büyük oğlunun yaşayacağı hayal kırıklığını hissetti. Ancak Tanrı'nın sağlayışının kendisinin kaçınmaya kararlı olduğu sonu getirdiğini biliyordu. Meleğin Rebeka'ya söylediklerini hatırladı ve Tanrı'nın tasarısını yerine getirmek için uygun oğlun Yakup olduğunu gördü. Bereketin sözcükleri hala dudaklarındayken üzerinde kutsal ruhun varlığını hissetti. Artık o kutsanmış oldu. Esal tövbe edemedi. Esal önceden kendisine ait olan bereketi hafife alıyordu. Ama artık elinden kaçırdığı için korkunç bir keder ve öfkeyle sarsılıyordu. Esal, babasının anlattıklarını duyunca acı acı haykırdı. Babasına, "Beni de kutsa baba, beni de!" dedi. Ne var ki kayıtsızca satılan doğum hakkı artık geri alınmazdı. Birkaç dakika midesine hakim olamadığı için değerli mirasını kaybetmişti. Aklı başına geldiğinde bereketi almak için çok geç olmuştu. Kutsanmak için gözyaşlarıyla yalvardığı halde vermiş olduğu kararın sonucunu değiştiremedi. İbraniler 12, ayet 17. Tövbe yoluyla Tanrı'nın beğenisini kazanma kapısı Esav'a henüz kapanmamıştı. Ne var ki onun kederi günahlı olduğunu görmekten kaynaklanmıyordu. Tanrı ile barışmayı arzu etmiyordu. Esav günahı için değil, günahının sonuçları için kederleniyordu. Esav için kutsal yazıda saygısız sözcüğü kullanılıyor. İbraniler 12, ayet 16. Esav, Mesih'in kendileri için satın aldığı kurtuluşu hafife alanları, yeryüzünün gelip geçici değerleri uğruna göksel mirası kaybetmeyi göze alanları temsil etmektedir. Büyük kalabalıklar, gelecekle ilgili hiçbir düşünceleri olmadan yaşayıp gitmektedir. İnsanlar Esav gibi, "Yiyip içelim, nasılsa yarın öleceğiz," demektedir. 1. Korintliler 15, ayet 32. İnsanın iştahı baskın çıkmakta, Tanrı ve gökler hor görülmektedir. İnsanlara kendilerini bedenin ve ruhun kirinden arındırıp Tanrı korkusuyla yaşamaları söylendiğinde bu sözler güçlerine gitmektedir. Kalabalıklar ilk doğum hakkını benliğin ihtiyaçları uğruna satabilmektedir. gelip geçici zevkler, çürütücü ve zayıflatıcı günahlar uğruna sağlık kurban edilmekte, zihinsel yetiler zarar görmekte ve göklere girme hakkı kaybedilmektedir. Esal, kaybettiği şeyleri sonradan fark edip uyandı. Göksel mirası bencil arzularla değiştirenler için Tanrı'nın gününde de aynı şey olacaktır.